Ayrım 11, Havaalanı, Arthur Hailey, sayfa 118. Bu çiğnenmiş sakızlar birbirini izlerken Elliot Fremantle iskemlesinin üzerinde debelenip duruyordu. Hafif bir el hareketiyle kır saçlarının düzgün, yanaklarıyla çenesinin kaygan olup olmadığına baktı. Bir saat önce tıraş olmuştu. Bacak bacak üstüne atarken timsah derisinden papuçlarının, $200 değerindeydi bu papuçlar, pırıltısını yitirmediğini, pantolon çizgisinde en ufak bir buruşa rastlanmadığını fark etti. Mr. Fremantle dümüşleri yetinemek için avukatın zengin görünüşlü olması gerektiğini yıllardan beri biliyordu. Dağınık ve derbeder görünebilen doktorun tersine avukatın görünür hatta elle tutulur zenginliği geçmiş ve gelecekte mahkeme karşısında elde edilen ve edilecek bir zafer halesi yaratırdı. Müşterinin kazanmayı kurduğu zafer de bu türdendi. Fremantle başkan olacak Moruk'un artık sözü kendisine bırakmasını istiyordu. Söylemeye hazırlandığı şeyleri sıralamakla bu Zanetta denen ayak bağı işini zorlaştırmaktaydı. Konuşma sırası kendisine geldiğinde yeteneği ve üstün zekasını kabul ettirmek için çok zorlaması gerekecekti. Aslında bazı meslektaşları üstün zekasına inanmıyorlardı. Bu kıskanç heriflere bakılırsa Elliot Fremantle akıl almaz vekalet ücretlerini kabul ettirmek için sahneye koyucu yeteneklerinden faydalanan maskaranın tekiydi. Buna karşılık en gürültülü, dolayısıyla da en çok para kazandıran davaları bulup çıkarmakta usta olduğu kabul ediliyordu. İşte Elliot Fremantle Meadwood'da tıpatıp kendine göre bir iş bulduğunu hissediyordu şimdi. Olay ilk kez kulağına geldiğinde bir takım tanıdıkları aracılığıyla adının bu tür işlerin en büyük uzmanı olarak kasaba ileri gelenlerine duyurulmasını sağlamıştı. Çevirdiği dümen başarıya ulaşmış, Meadwood'da ev sahibi olanlardan bir grup kendisiyle ilişki kurmuştu. Bu arada sorunun çeşitli yönleri konusunda biraz bilgi edindiğinden kendisiyle görüşmeye gelen ev sahipleri karşısında 40 yıllık bir uzmanın güvendiğiyle konuşmuştu. Tanrı'ya şükür Zanetta uzun bir iş konuşmasının sonuna geliyor, bilinen şeyleri tekrarladıktan sonra şöyle diyordu. Şimdi sizlere tanıtmakla büyük bir zevk ve şeref duydum. Zanetta'ya adını söyleyecek kadar zaman bırakan Fremantle doğrulmuştu bile. Usta bir taktikçi olarak hemen saldırıya geçti. Size ne kadar acıdığımı duymak üzere buraya geldinizse evlerinizde otursaydınız çok daha iyi ederdiniz. Ben gözyaşı silmeye yarayan mendillerin yapımcısı değilim. Avukatım, sadece avukat. Dinleyici kalabalığını sarsmayı başardığını hemen anladı. Yandaki bir masada oturan gazetecilerin kendisini dikkatle süzmek üzere başlarını kaldırdıklarını da gördü. Üç kişiydiler. İkisi kasabadaki başlıca iki gazetenin muhabiri, orta yaşlı bir kadın olan üçüncüsü de bölgede çıkan haftalık bir gazetenin temsilcisiydi. Kendisine her zaman destek sağlama çabasındaki Fremantle, toplantı başlamadan onlarla konuşmuştu. Not defterlerine eğildiklerini görünce memnunlukla hafiften gülümsedi. Basının işbirliği faydalı olacaktı. Çıkarlarınızın korunmasında bana güvenir, ben de haklarınızı savunmayı kabul edersem, uçak gürültülerinin aile yuvalarınız, beden ve akıl sağlığınız üzerindeki gerçek etkilerini incelemek üzere sizleri sorguya çekmek zorunda kalacağım. Bu sorularımın özellikle rahatınız için herhangi bir kuşkuyu belirttiğini sanmayın. Kişisel rahatınız dertlerimin en sonuncusudur. Açıkça söylemeliyim ki ben çok bencil bir adamım. Uğradığınız zararı ortaya koymak için sizleri sorguya çekeceğim sadece. Tabii kanunların çiğnenmesi sonucu uğradığınız zararları demek istiyorum. Başınıza gelenlerin hikayesi asla uykularımı kaçırmaz, bunu bilmelisiniz. Yazıhanemde ya da mahkeme karşısındaki işim dışında müvekkillerimi hiç düşünmem. Ama işimin başında... Dramatik bir hareketle işaret parmağını dinleyicilere doğrulttu. Aynı müvekkiller hukuki sorunlarda benim bütün tecrübelerimden, yeteneklerimden ve uğraşlarımdan faydalanma hakkına sahiptirler. Bu alanda da beni karşınızda değil, yanı başınızda bulmaktan sevinç duyanacağınızı kesinlikle söyleyebilirim. Sizinle böyle konuşmamın nedeni daha başlangıçta her şeyi açıkça ortaya koymak isteğimdir. Ara sıra beni saldırganlıkla suçlarlar. Belki doğrudur ama kendime bir avukat seçmek zorunda kalacağım gün mümkün olduğu kadar saldırgan birini arayacağım. Saldırgan olsun ki çıkarlarımı yürekten benimseyeceğine güven getireyim. Yan gözle sözlerinin etkisini ölçüyordu. İlk sırada zeki yüzlü, kalın canlı gözlüğünün ardında keskin bakışlı bir adam karısına doğru eğilip kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Yüzünden işte hoşuma giden şey, tam bize gerekli adam gibisinden bir şey söylediği belliydi. Karısı da başını sallıyordu sanki. Salonun her köşesindeki diğer yüzler de bu adamla kadınınkini andıran değerlendirmeleri yansıtıyordu. ''Bu başlangıcın ardından'' diye devam etti avukat, ''beni dikkatle dinlemenizi isteyeceğim çünkü konuya giriyoruz.'' Fremantle'ın söylediğine göre birçok mahkeme şu sıra gürültü sorununa eğiliyordu. Yıllanmış görüşler değişmekteydi. Şimdiden içtihatlar aşırı gürültüyü özel hayata tecavüz ve mülkiyet hakkının çiğnenmesi diye tanımlıyordu. Üstelik dava açanlar uğradıkları zararın gerçek olduğunu ispatladıklarında yargıçların gürültüye sebep olanlardan buna son verilmesini istemek ve tazminata hükmetmek eğilimi gitgide artmaktaydı. Tam o sırada kalkan yeni bir uçak kilisenin tepesinde gök gürültüsü koparmaktaydı. Elini kaldıran Fremantle tavanı gösterdi. ''Bu durumda zararın varlığını ispatlamakta güçlük çekeceğimizi sanmıyorum.'' Yüksek mahkemenin bir kararından çıkan sonuçları açıklayarak sözlerine devam ediyordu. Federal hükümete karşı Cosby olayında Kuzey Carolina'da tavuk yetiştiren davacının tavuk çiftliği üzerinde alçaktan uçan askeri uçakların verdiği zarar yüksek mahkemenin tazminat kararı vermesine yol açmıştı. Karar gerekçesinde mal sahibi topraklarından sınırsız faydalanabileceğinden söz konusu yer gökyüzü bile olsa mülkünün yakın çevresinde hak sahibi sayılmak gerektiği belirtiliyordu. Griggs adlı biri tarafından Allegheny kontluğuna karşı açılan davada yüksek mahkemenin verdiği bir diğer karar aynı ilkeleri tekrarlıyordu. Portland kentine karşı Thornburg ve Seattle limanına karşı Martin davalarında uçakların aşırı gürültüsünün mülkiyet hakkının çiğnenmesi sonucunu doğurduğu kabul edilmiş ve maddi tazminata hükmedilmişti. Üstelik bu olaylarda suçu işleyen uçaklar davacıların üstüne rastlayan hava boşluğunu ihlal etmişlerdi. Birçok belediye bu yolda mahkemeye başvurmuş ya da başvurmaya hazırlanmaktaydı. Bazı olaylarda yargıcın seçtiği bilirkişiler havaalanı yönetmelikleriyle uçak şirketlerinin kabul ettiğinden çok daha büyük gürültü meydana geldiğini görmüşlerdi. Los Angeles'ta bir gayrimenkul sahibi kısa süre önce uçuş pistinin mülkünün yanına kadar uzatan havaalanını piste uçak indirdiği için dava etmiş ve toprağını haksız olarak çiğnemekle suçlamıştı. Davacı 10 bin dolar gibi yüklü bir tazminat istiyor, evinin değerinin düştüğünü ve değerdeki azalmanın ancak bu parayla karşılanacağını öne sürüyordu. Fremantle'ın açıklaması kısa ama alabildiğine etkileyiciydi. 10 bin dolar gibi belirgin ve büyük bir parayı ortaya atması umduğu üzere hemen dinleyicilerin ilgisini uyandırmıştı. Kendinden emin, tarafsız, sağlam dayanakları bulunan, bu konudaki derin araştırmalara yıllarını harcamış kişi tarafından sunulan bir savunmaydı bu. Söz konusu araştırmaların bir önceki günün öğleden sonrası mahalli gazete koleksiyonlarının gözden geçirilmesinden ileri gitmediğini yalnız Fremantle biliyordu. Yine söylevinin ilk bölümünün bilerek bırakılmış çeşitli boşluklarla dolu bulunduğunu Fremantle'dan başka bilen yoktu. Yüksek mahkemenin tavuk yetiştiricisi lehinde verdiği kararın 20 yıl öncesine ait bulunduğunu, hükmedilen tazminatın korkudan ölen 100 kadar tavuğun karşılığı olan 372 doları geçmediğini de belirtmekten kaçınmıştı. Los Angeles olayında dava yeni açılmıştı. Reddedilip edilmeyeceği henüz bilinmiyordu. Daha da önemlisi Fremantle çok daha anlamlı ve yine yüksek mahkemenin önünde görülen, üstelik 1963 gibi yakın tarihte geçen bir davayı da susarak geçirtmişti. Amerikan hükümetine karşı Batten adı verilen bu olayda yüksek mahkeme yalnız fiziki ihlalin tazminata yol açabileceğini, gürültünün bu tür bir ihlal sayılmayacağını kabul etmişti. Maidwood halkı gürültüden yakındığına göre bu karar davanın büyük bir ihtimalle reddedileceğini ortaya koymaktaydı. Tabii Fremantle bu tür ikinci derecede ayrıntıları belirtmeyi gereksiz sayıyordu. Nasılsa kabul ettiği davanın başarılı olup olmayacağı onu hiçbir zaman fazla ilgilendirmezdi. Onun aradığı bu hali vakti yerinde yüklü vekalet ücreti ödeyebilecek kadar zengin kişilerin kendisine müşteri olmalarıydı. Hazır bulunanları daha önce saydığından kısa bir hesap tuttu. Sonuç onu çok sevindirdi. Salonu dolduran 600'e yakın insan içinde en az 500'ü Meadwood'da bir villa ya da küçük ev sahibiydi. Bu sayıyı ikiye bölmek bile gerekse herhalde karı koca birlikte gelmişlerdi. Yine en azından 250 müşteri var demekti. Bu adamları avukat olarak kendisini tutmaya ikna eder, hazırladığı vekalet anlaşmasını imzalatıp $100'lık kaparoyu yatırmalarını sağlarsa bir çırpıda $25,000 gibi yüklü bir para kaldırırdı. Bu işi ilk kez başarmıyordu. Gözü pek davranmak ve elde ettiği şeyler gerçekten şaşırtıcıydı. Özellikle haklarının korunması için sabırsızlanan kişilerden. Ayaklarının dibine bıraktığı evrak çantası yeteri kadar matbu anlaşma kağıdıyla doluydu. Davacı nokta nokta ile vekili nokta nokta barosu avukatları Fremantle ve Say arasında imzalanan iş bu vekalet anlaşması gereğince Lincoln International Havaalanı'na karşı açacakları tazminat davasında davacıları Fremantle ve Say temsil edecek. Davacılar da buna karşılık vekalet ücretine mahsuben peşin olarak $100 vereceklerdir. Ayrıca mahkeme tazminata hükmettiğinde Fremantle ve Say tazminat yekûnunun %10'unu alacaktır. %10 gerçekten uzak bir ihtimal oluyordu. Bu zavallı kişilerin aslında mahkemeden bir sent bile alamayacakları belliydi. Yine de mahkeme kararlarında beklenmedik şeyler oluyordu ve Fremantle en uzak olanağı bile göz önünde tutmayı ilke edinmişti. Hukuki durum hakkında gerekli bilgileri verdikten sonra diye devam etti, bir öğütte bulunmak istiyorum. Hani eczacı sizlere yeni çıkan bir düş macununu denemeniz için bedavadan küçük bir tüp verir. Bütün uyarılarım bedava tüp yerine geçiyordu. Bundan sonra alacağınız her tüp için para ödemeniz gerekiyor. Salonda gülüşmeler oldu. Fremantle bu gülüşmeleri kesin bir el işaretiyle kesti. Sizlere verdiğim öğüt birkaç sözcükten ibaret. Bana kalırsa bugüne kadar yeterince zaman kaybettiniz. Artık harekete geçmek gerekiyor. Hemen! Fremantle'a göre halk her davayı bezdirici, bıktıracak kadar yavaş bir iş sayıyordu. Çoğu kere de görüşünde haklıydı. Yine de bazı olaylarda kararlı ve ustaca davranmak şartıyla yüce adalet mekanizmasını hızlandırmak mümkün oluyordu. Dolayısıyla havaalanı yönetimi ve uçak şirketlerine yıllar boyu devamlı gürültü dinlemekle gürültü alışkanlığının doğduğu iddiasını ileri sürme fırsatı vermeden hemen davayı açmak gerekiyordu. Sözlerini noktalamak istercesine bir uçak kilisenin üstünde gümbürtüyü kopardı. Gürültü kesilmeden Fremantle bütün gücüyle haykırmaya koyuldu. Sizlere verdiğim ilk öğüdü tekrarlıyor ve beklememek gerektiğini söylüyorum. Hemen bu akşamdan tezi yok, harekete geçmelisiniz. Üçüncü sırada sırtına dik yakalı kalın bir kazak geçirmiş genç adam ayağa fırladı. Sözlerinizin sonunu getirin artık. Nasıl işe başlamak gerektiğini söyleyin bize. Önce çıkarlarınızın savunulmasını bana vermelisiniz. Hepinizin isteği buysa tabii. Hemen yüzlerce ses ona karşılık verdi. İsteğimiz budur. Kabul. Hemen harekete geçelim. Bir kere daha Fremantle'ın görüşü doğrulanmıştı. Gerçekten de koca salonu elde etmek için fazla bir şey gerekmiyordu. Ötesi basitti artık. Yarım saat kadar sonra dinleyicilere dağıtacağı matbu kağıtların büyük bir bölümü imzalanmış olarak geri gelecekti. İmzalamayanlar bu kağıtları evlerine götürecek, inceleyecek ve ertesi gün büyük bir ihtimalle imzalanmış olarak kendisine iade edeceklerdi. Üstelik bu adamlar evrak alışkanlığı edinmiş kişilerdi. Arsalarını almak, evlerini yaptırmak için düzinelerle kağıt imzalamaları gerekmişti herhalde. Üstelik kapar olarak verecekleri $100 da fazla görmeyeceklerdi. Bazıları vekalet ücretinin azlığına şaşıracaktı bile. Fremantle'ın az önce yaptığı hesabı yapmak ancak birkaçının aklına gelecekti. Eğer birkaç kurnaz kişi çıkıp bu işten büyük para kaldırdığını söylerse, Fremantle üzerine aldı, sorumluluğun da aynı ölçüde büyük olduğu, yüzlerce kişiyi temsil ettiğinin unutulmaması gerektiği karşılığını verecekti. Bu adamlara ödedikleri paranın karşılığını verecek, gerek mahkeme karşısında ve gerekse başka yerde büyük bir gösteri, gerçek bir yaylım ateşi düzenleyecekti. Saatine bakıp hareketi hızlandırmaya karar verdi. Bütün bu insanlarla bağlarını sağlamlaştırmak için fazla gecikmeden perdenin açıldığını belirten gongu vuracaktı. Daha önce olup bitenler gibi başlayacak oyunun sahneye koyucusu da Fremantle'dı ve bu oyunun birinci perdesinin ilk tablosu iki amaçla yine kendisi tarafından önceden özenle hazırlanmıştı. Bir kere oyun Elliot Fremantle'ın ertesi günkü gazetelerin baş köşesine geçmesini sağlayacak, beklemeden harekete geçilmesinde diretmekle boşuna konuşmadığı ispatlanacaktı. Gerçekten güzel bir gösteri olacaktı. Oyuncular Elliot Fremantle'ın müvekkilleri de her zamankinden geç yatma pahasına peşinden geleceklerini umuyordu. Oyunun ilk perdesinin geçeceği yer havaalanıydı. Zamanı da bu geceydi. Evet, bu gece. 11. Kısım. Fremantle'ın elde ettiği başarıyı yudum yudum içine çektiği sıra eski bir müteahhit olan D.O. Guerrero uğradığı başarısızlığı gözleriyle görebiliyordu. Şehrin en yoksul mahallesi olan Southside yakınında havaalanının 25 kilometre uzağındaki pis bir apartmanın kilitli odasındaydı. Guerrero oda yakınındaki yükleme boşaltma yerinin hamalları tarafından doldurulan gürültülü bir meyhanenin hemen üstünde binanın birinci katındaydı. Cılız, omuzları hafifçe çökük bir adam olan Guerrero'nun teni zeytin yeşiliydi. Daracık ve fırtlak bir çenesi vardı. Seyrek saçları çukurlarına iyice gömülmüş gözleri, incecik kansız dudaklarıyla cılız ve taraz taraz bıyıkları fırlak gırtlağının arttırdığı somurtuk bir çirkinlikteydi. Çok sinirliydi, elleri durmadan hareket ediyor, sigarasını bir öncekinin izmaritiyle yakıp devamlı tüttürüyordu. Şu sıra tıraş olup gömlek değiştirmesi gerekirdi. Odadaki soğuğa rağmen çok terliyordu. 50 yaşındaydı ama 60 gösteriyordu. Guerrero 18 yıldan beri evliydi. Yüzeyde kalan bazı belirtilere bakıp aile hayatının iyi olduğu söylenebilirdi. D.O. yani çocukluğundan beri herkes onu iki adının baş harfleriyle çağırırdı. Ve Inez birbirleriyle yetiniyor, daha sevimli bir arkadaş aramak ne kocasının aklına geliyordu ne de karının. Guerrero'nun dişilerle ilgilenmediğini belirtmek gerekir. İşleri, daha doğrusu dertleri kadınlarla uğraşacak zaman bırakmıyordu kendisine. Ancak geçen yıl birbirini izleyen mali felaketler sonucu anlaşmazlık aile yuvasına yerleşmişti. Nispi de olsa rahat bir hayata alışmış bulunan çift, sefalete yakın bir yoksulluğa sürüklenmişti. 12 ay içinde 3 ev değiştirmeleri bunun başlıca belirtisiydi. Üzerinde yüklü ipotekler bulunmasına karşılık, rahat olan şehir dışındaki evden iyi sayılabilecek bir mahalledeki apartmana geçmişler, sonunda da bu iki odalı, yel üfürür, su götürür, böcekle dolup taşan daireye taşınmak zorunda kalmışlardı. Kocası gitgide somurtuk, sinirli, ara sıra da tehlikeli olmasaydı, pek iç açıcı olmayan bu duruma rağmen Inez Guerrero bağrına taş basıp oturabilirdi. Birkaç hafta önce öfkesi birden doruğuna çıkmış, Inez'e vurmuş, yüzünü yumruklamıştı. Hareketini doğrulamaya çalışmayı denese Inez onu bağışlayacaktı. Ama Guerrero hiçbir şey yapmamış, olay üzerinde durma gereğini bile duymamıştı. Kocasının yeni şiddet hareketlerinden ürken Inez, küçük yaştaki oğluyla kızını Cleveland'da oturan kız kardeşine yollamış, kendisi de bir birahanede garsonluk bulup şehirde kalmıştı. İşi güçlü, aldığı para azdı ama hiç olmasa karınlarını doyurmalarına yetiyordu. Kocası çocukların yokluğunu fark etmemiş gibiydi. Son günlerde en ufak bir tepki göstermekten aciz, umutsuzluğunun derinliklerine çekilmiş yaşıyordu. Şu sıra İnez işindeydi. D.O. Guerrero küçük dairede tek başınaydı. Oda kapısını kilitlemeyebilirdi ama en ufak bir tedbiri ihmal etmek istemiyordu. Bir saat sonra havaalanına doğru yola çıkacaktı. İskender'in üstüne rastgele atılmış pardesüsünün cebinde Roma'ya gidecek Trans Amerika uçağının 2 numaralı uçuşu için alınmış bir bilet vardı. İnez bu bilet gibi kocasını yolculuğa çıkmaya iten nedenleri de bilmiyordu. Normal olarak 474 dolara mal olan bir gidiş dönüş biletiydi bu. D.O. üst üste kıvırdığı birkaç yalan sonucu bu bileti taksitle 47 dolara almıştı. 47 dolara ödemek için de İnez'in son mücevherini, annesinden kalma nikah yüzüğünü, neyse ki İnez yüzüğün yokluğunu şimdiye kadar fark etmemişti, rehin bırakmış, ardından bilet parasıyla faizini 24 ayda ödemek üzere bir borç senedi imzalamıştı. Büyük bir ihtimalle bu senet hükümsüz kalacaktı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 129.